side to eye. I can tell you want a little bit of Roomba. I see you want a huge butterfly.
But there's a fire, it's all
this, you empire. We got 11 minutes on our shelf. TLC make you sweat and dingle. We play everything that you want us to play. I'm sure we have the bananas.
Day.
Merhaba, Yatakta ve Sofrada Anarşizm'e hoş geldiniz. Ben diyeceğiniz Can. Yatakta ve Sofrada Anarşizm her pazar saat 20 ile 22 arasında Müksüzel Radyo'da. Kaçırdığınız ya da bölümleri ya da eski bölümleri dinlemek isterseniz canbaşkent.net adresinden eski bölümlerimize ulaşabilirsiniz podcast formatında. Bugünkü programımızda özel bir konuğumuz var. Bugün Can Yalçınkaya ile konuşacağız. Can Yalçınkaya ile bir kuşağı üzerine, hippiler üzerine ve punk üzerine bir röportaj yaptık ve bu röportajı bugün yayınlayacağız. Dolayısıyla çok uzatmadan hemen röportaja bağlanıyoruz. Merhaba Can, bugün sende beat kuşağı ve özgür aşk, özgür cinsellik üzerine konuşmak istiyorum. Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim Can. Davet ettiğin için teşekkür ederim.
Ne demek? Beat kuşağında bahsetmişken, senin de daha önce değindiğin gibi 3 tane temel figür varmış beat kuşağında. İşte Jack Kerouac, Allen Ginsberg ve William Burroughs. Bunlar aşağı yukarı önemli figürler, aşağı yukarı bilindik figürler. İstersen bunlar özelinde konuşmaya başlayabiliriz. Acaba beat kuşağı gerçekten özgür müydü? Ne dersin?
Beat kuşağı, yani şimdi cinsellik alanında düşünürsek eğer, yani özgürlerdi. Ama hani bu hani cinsel özgürlüğü edebiyatta ve hani Amerika'da bir cinsel özgürlük hareketinin tabii ki onlarla başladığını göstermiyor diyebilirim. Daha geriye dönüp baktığımızda mesela 1920'lerde caz kuşağı, caz çağı diye adlandırılan çağda da hani böyle ve bir cinsel özgürlük ortamının zaten hakimi. Mesela işte hani F. Scott Fitzgerald gibi yazarların kitaplarında falan da üstü örtülü bir şekilde de olsa bu tarz bir cinsellik var. Veya hani daha açık bir şekilde cinselliği anlatan Henry Miller gibi bir yazardan bahsedebiliriz. Örneğin Henry Miller'ın 1930'larda yazdığı romanlar, işte Yengeç Dönencesi, Oğlak Dönencesi vesaire gibi kitaplar hani cinselliğe çok açık bir şekilde yaklaşıyordu ve hani cinselliği açık bir şekilde anlatıyordu.
Peki sence bu cinselliğe dair açık betimlemeler politik olarak özgür cinselliğe ya da politik olarak feminizme diyelim ya da diğer bir deyişle herhangi bir katkı sağlamış mıdır? Yoksa sadece edebi bir betimleme midir bunlar?
Yani aslında tabii edebi bir betimlemedir diyebiliriz. Çünkü hani öyle kadınlar açısından çok yaklaştığını söyleyemeyiz bunu. Özellikle Henry Miller'ın. Hani bu daha çok hani o dönemlerde de özellikle pornografik ve aslında bir erkek fantezilerini anlatan bir takım kitaplar olarak görülüyor. Hatta yayınlanmadı uzun bir süre. Amerika'da falan yayınlanmadı.
Yayınlanamadı mı?
Yayınlanamadı. Evet, yani sansürden geçemedi aslında.
Anladım, evet.
Hatta 1962'ye kadar falan yayınlanmadı Amerika'da galiba. 1930'larda yazdı.
Sanırım bu ve buna benzer sansürler bit kuşağının işte birçok takipçisi ya da birçok okuyucusu tarafından daha fazla popülerleşmesine öyle ya da böyle neden oldu. Dolayısıyla evet. Ginsberg, Borrow ya da Kerouac gibi diğer insanlar da sanırım aşağı yukarı bunun gazıyla, bunun etkisiyle biraz daha ünlendiler. Dolayısıyla bu bağlamda düşünecek olursak acaba bit kuşağının bu belki de şu anda bizim gözümüzdeki ünlü şanı ya da ünlü diyeyim ya da bit kuşağının bizim gözümüzdeki ünü acaba bu görece otosansürden, görece üzerindeki saçma sapan baskıdan kaynaklanan yapay bir şişme balon gibi bir şey mi? Yoksa gerçekten sence bu ünü hak edecek kadar iyi bir edebiyat ya da iyi bir sanat temelleri var mıydı? Yani saçma sapan bir Andy Warhol muydu hepsi?
Yani bir kuşağının bu kadar ünlü olmasının nedeni bence hani aslında ilk böyle bir alt kültür, ilk karşı kültür olarak kabul edilmiyor. Hani 20. yüzyılda Amerikan kültürü içerisinde ilk karşı kültürü olan grup olmaları gibi bir şey. Ve hani yani senin de bildiğin gibi hani karşı kültürlerde böyle sloganlar, efendime söyleyeyim manifesto vari şeyler hani ön plana çıkıyor ve bunlar çok etkileyici oluyor yani kuşaklar için, genç kuşaklar için özellikle.
Peki akıbeti sence punk gibi olacak mı?
Efendim?
Peki sence bunun akıbeti punk gibi oldu mu ya da punk gibi olacak mı? Hani punkların şu anda ne bileyim bir moda ikonasına dönüşmesi ya da sen söyle post-punk'ın garip bir yere, garip mecralara savrulması gibi sence bit kuşağı böyle bir dönem, böyle bir periyot geçirdi mi ya da geçirecek mi ya da geçiriyor mu?
Geçirdi, hatta şöyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Nerede okuduğumu unuttum ama. William S. Burroughs mesela şöyle bir söz söylemiş. Jack Kerouac sayesinde Levi's kodları zengin oldu falan gibi bir şey diyor. Hani onun hani kitabında bahsetti. İşte bu kot pantolon giyen, işte Amerika'yı bir uçtan bir uca dolaşan kişi portresi. Yani gençliği o kadar etkiliyor ki onlar da kendilerine birer Levi's kod alıyorlar ve yollara düşüyorlar falan mesela. Tabii artık şey hani şu anda punk hala bir şekilde farklı şekillerde hani kendini gösteriyor genç kuşaklar içinde. Ama tabii bit kuşağının artık böyle bir etkisi kalmadı. Hani o geride kaldı artık.
Peki bunu neye bağlıyorsun? Hani bir sosyolojik dönemde yaşandı, bitti, geçti mi? Yoksa zaten bit kuşağının çok fazla söyleyecek sözü yoktu. Sadece işte bir yaşam tarzından ibaretti. Ve insanlar sıkıldı.
Sadece evet yani böyle diyebiliriz. Çünkü hani şeye bakarsan hani modayla da alakalı aslında. Onların modası böyle şeydi. Yani bir kuşağının giyim kuşam tarzından falan bahsedecek olursak işte ne bileyim bit kuşağı değil miydi? Hatta beatnikler yani onların takipçileri
tabii,
var.
Beatnik
adı verilen tipi. İşte daha böyle şey renksiz kıyafetler. Ondan sonra işte ne bileyim bir keçi sakal, kafalarında bere falan. Hani yavaş yavaş bu hani hippilerle beraber mesela onlar daha renkli kıyafetler giymeye başladılar.
Evet.
Onların moda anlayışı işte. Sonra punklığın moda anlayışı daha farklı bir şey oldu. Yani işte onlar da göze hitap eden bir tarzı bulundular vesaire.
Karşı kültürler arasında da bir karşı kültür müydü yani diğer bir de işte punk ya da hippiler? Yani evet, diğer evet. Karşı kültürler, ilk karşı kültür olan beatnik'e karşı da bir karşı duruşları var mıydı yani sence punkların?
Ya hippiler aslında daha böyle bir şey gibi oldu. Geçiş aşaması gibi oldu bence. Çünkü hani onlar doğrudan beatnik'lere karşı bir tepki duymuyorlardı. Hatta onların bir doğal gelişimi olarak ortaya çıktılar gibi ama punkları düşünsek onlara doğrudan hippilere karşı bir tepki duyuyorlar tabii.
Anladım. Evet. Peki hani karşı götür deyince hemen insan aklına tabii tonda soru geliyor. Örneğin Beatnikler'in kendi adıma konuşmak gerekirse Beatnikler'in karşı kültür olarak kendilerini konumladıkları örneğin ekonomik idealleri bilmiyorum ya da işte sosyolojik idealleri bilmiyorum ya da cinsel hayat ideallerini ya da diğer bir de işte yaşam tarzının biraz daha aşağı, biraz daha sosyalleşen, biraz daha sosyolojik manada nasıl bir idealleri, nasıl bir hedefleri olduğunu bilmiyorum. Bunlardan biraz bahseder misin? Örneğin bunu, Beatnikleri karşı kültür yapan neydi?
Ya şimdi onları karşı kültür yapan şey savaş, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan bu işte bir konformist topluma karşı duydukları tepkiydi aslında. Hani onların karşı kültür olması sağlam. İşte bu McCarthy'ci şey anlayışı, işte antikomünizm anlayışına karşı bir tepki duyuyorlardı. Savaş sonrası bu refah düzeyinden ortaya çıkan hani bu daha hani burjuva sınıfı diyebileceğimiz orta sınıfa karşı bir tepkileri vardı, değerlerine karşı tepkileri vardı. Ki bu da hani tüm şeylerine, hayat görüşlerine sirayet ediyordu. Hani uyuşturucu kullanımıyla, işte suçlar işleyerek, çeşitli küçük suçlar işleyerek. Ondan sonra hani cinsellikte ve yani edebiyatta böyle daha deneysel şeyler yapmaya çalışarak ifade ediyorlardı kendilerini.
Şimdi ben zaten önyargılı olarak, Beatnikler'e önyargılı olan bir insan olarak konuşmak gerekirse, sen söylediklerine çıkardığım şu, Beatnikler öyle de böyle bir savaş sonrası, bir post-war kültürden ibaretti. Yani sadece reflektifti. O refleksi doğuran etki ortadan kalktıktan sonra Beatnikler de yavaş yavaş soldular. Keza aslında örneğin benim bildiğim kadarıyla, elbette bunu doğrula, punklarda ya da hippilerde böyle bir net bir başlangıç noktası yoktu. Dediğim gibi belki Beatnikleri savaşa kadar geri çekebiliyoruz ama punkları ya da hippileri o punklar ve hippiler için böyle bir somut, böyle bir belirli bir çıkış noktası var mıydı?
Ya, belirli bir çıkış noktası var mıydı? Tabii çok bilemiyorum aslında ben de. Hani şu tarihte herhangi bir şey için, yani şu tarihte çıkmıştır demek çok kolay değil.
Tabii
yani şöyle bir şey de var. Hani mesela Gregory Corso diye yine Beat Kuşağı, bu üç Beat Kuşağı yazarının yakın arkadaşı olan bir şair var. Aha. O da şöyle bir laf ediyor mesela. Yani üç tane yazardan bir kuşak olmaz gibi bir şey diyor. Yani bunlar aslında sadece üç kişiydi. Bunları bir kuşak olarak adlandıramayız falan gibi bir şey diyor. Ama hani tabii bunun devamında gelen şey yani. Çünkü bu adamlar mesela 1940'larda bir araya gelip hani bir şeyler, hani bu deneylerini yapmaya başlıyor edebiyatta ve işte farklı şeyler. Ama 1950'ler sonunda hani genç kesimini takip etmeye başlıyor. Çünkü bunların kitapları 1950'lerin sonuna kadar yayınlanamıyor. Anladım. Yine sansür vesaire gibi şeylerden dolayı. Ve o arada hani bu Beatnikler falan ortaya çıkarken tam hani 1960'lara geliyoruz ve orada da artık hani bir geçiş dönemi oluyor. Yavaş yavaş hippiler ortaya çıkmaya başlıyor.
Anladım. Bu arada Müksüzler dinleyicisi biraz sabırsızdır. İstersen bir şarkıyla devam edelim. Senin listenden bir şarkı var mı şu anda anonsunu yapabileceğin?
Evet, şu anda benim listemden bir şarkı yok. Şey olabilir, Tom Waits, hani şimdi Beat Kuşağı hakkında konuşuyoruz ya.
Tabii ki.
Tom Waits ve Allen Ginsberg'ün beraber yaptıkları bir şarkı var. Aslında bu şey, Allen Ginsberg'ün Amerika adlı şiirinin
şarkısı.
Allen Ginsberg tarafından okunuşu ve arkasında Tom Waits'in piyano çalışımından ibaret bir şarkı.
Tamam, o zaman istersen bunu dinleyelim şimdi. Tom Waits ve Allen Ginsberg'den geliyor Amerika.
Amerika. America, I've given you all, and now I'm nothing. America, $2.27, January 17th, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good, don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes? When will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, why are your libraries full of tears? America, when will you send your eggs to India? I'm sick of your insane demands. When can I go into the supermarket and buy what I need with my good looks? America, after all, it is you and I who are perfect, not the next world. Your machinery is too much for me. You made me want to be a saint. There must be some other way to settle this argument. Burroughs is in Tangiers. I don't think he'll come back. Sinister. Are you being sinister, or is this some form of practical joke? I'm trying to come to the point. I refuse to give up my obsession. America, stop pushing. I know what I'm doing. America, the plum blossoms are falling. I haven't read the newspapers for months. Every day somebody goes on trial for murder. America, I feel sentimental about the wobblies. America, when I was a kid, I'm not sorry. I smoke marijuana every chance I get. I sit in my house for days on end and stare at the roses in the closet. Whenever I go to Chinatown, I get drunk and never get laid. My mind is made up. There's going to be trouble. You should have seen me reading Marx. I have mystical visions and cosmic vibrations. America, I still haven't told you what you did to Uncle Max after he came home from Russia. I'm addressing you. Are you going to let your emotional life be run by Time magazine? I'm obsessed by Time magazine. I read it every week. Its cover stares at me every time I slink past the corner candy store. I read it in the basement of the Berkeley Public Library. It's always telling me about responsibility. Businessmen are serious. Movie producers are serious. Everybody's serious but me. It occurs to me that I am America. I'm talking to myself again. Asia is rising against me. I haven't got a Chinaman's chance. I'd better consider my national resources. My national resources consist of two joints of marijuana, millions of genitals, an unpublishable private literature that goes 1,400 mph, and 25,000 mental institutions. I say nothing about my prisons, nor the millions of underprivileged who live in my flower pots under the light of 500 suns. I have already abolished the whorehouses of France. Tangiers are the next to go. My ambition is to be president, despite the fact that I'm a Catholic. America, how can I write a holy litany in your silly mood? I will continue, like Henry Ford. My strophes are as individual as his automobiles, more so they're all different sexes. America, I will sell you strophes, 2,500 apiece, 500 down on your old strophe. America, free Tom Mooney. America, save the Spanish loyalists. America, Sacco and Vanzetti must not die. I am the Scottsboro Boys. America, when I was 7, Mama took me to communist cell meetings. They sold us garbanzos, a handful per ticket. A ticket cost a nickel and the speeches were free. Everybody was angelic and sentimental about the workers. It was all so sincere, you have no idea what a good thing the party was. In 1835, Scott Nearing was a grand old man, a real mensch. Mother Bloor made me cry. I once saw Israel Amter playing. Everybody must have been a spy. America, you don't really want to go to war. America, it's them bad Russians. Them Russians, and them Chinamen, and them Russians. The Russia wants to eat us alive. The Russia's power mad. She wants to take our cars from out our garages. Her wants to grab Chicago. Her needs Red Readers' digests. Her wants our auto plants in Siberia. Him big bureaucracy running our filling stations. That no good. Ugh, him make Indians learn read. Him need big black niggers. Ah. Her make us all work 16 hours a day. Help. America, this is quite serious. America, this is the impression I get from looking in the television set. America, is this correct? I'd better get right down to the job. It's true, I don't want to join the army or turn lathes and precision parts factories. I'm nearsighted and psychopathic anyway. America, I'm putting my queer shoulder to the wheel.
Allen Ginsberg'den dinledik. Amerika güzellemesi diyeyim ya da kabaca. Şu anda Can Yalçınkaya ile Beat Kuşağı özelinde diğer Amerika karşı kültürlerinden konuşuyoruz. Ve bu karşı kültürlerin özgür cinsellik, özgür aşka nasıl yansıdıklarını anlamaya çalışıyoruz. Peki Can, şunu da sormak istiyorum. Bu kültürlerin Amerika'dan çıkış noktasının Amerika olmasının sence özel bir nedeni var mıydı? Özellikle Avrupa'da Beatler o kadar ünlü ya da o kadar destek görmediler zannedersem.
Ya bunun sınırı Amerikan kültürüyle bir alakası var. Yani bu Amerikalıların genel olarak daha böyle hani ne bileyim daha gürültücü insanlar oldukları için, daha çok sesleri çıkan insanlar oldukları için herhalde öyle bir şey. Yoksa hani başka ülkelerde de aslında aynı dönemlere denk gelen çeşitli alt kültürler oluşuyor. Yani örneğin İngiltere'de işte modlar vardı, işte rocker'lar vardı. Ondan sonra edebiyatta baktığımızda işte Angry Young Men diye kendilerini anan, işte Kingsley Amis, Philip Larkin gibi yazarların oluşturduğu bir grup vardı. Yani onlar da bir şekilde hani o dönem orta sınıf değerlerine karşı tepki duyarak ortaya çıkmışlardı aslında. Evet. Yani Fransa'da mesela daha öncesinde ortaya hani bir kuşağı yazarlarını etkileyen yazarlar var. Avrupa hani kültürüne baktığımızda hani çok çok daha öncesinde işte Dadaizm, Sürrealizm gibi akımlar ortaya çıkıyor. Yani onlar da aslında hani bir çeşit alt kültür olarak adlandırılabilirler.
Muhakkak ama örneğin malum Salvador Dali'de gördüğün o sanat, o yaratıcı deha, o sanatkar deha aslında Ginsberg ya da Borodo pek yok. Onu açık söylemek gerekirse. Daha doğrusu sanatsal bir kalite farkı çok fazla yok mu sence?
Yani şimdi aslında bu hani tartışmalı bir konu. Çünkü ya onların yaptıkları şey aslında çok da ne bileyim mesela Burroughs'un yaptığı şey Dadaist'den çok farklı bir şey değil. Yani o da benzer şeyler denk geliyor. Mesela yani Burroughs'un cut-up tekniği direkt olarak hani Dadaist'lerden gelen bir şey farklı. Ama yani şöyle bir şey var. Hani bu aslında Beat Kuşağı yazarlığının yaptığı şey doğrudan hani modernist edebiyat anlayışına bir tepki gibi. Hani o modernizmin o her şeyi planlayan, işte ölçüp biçen, hani bir şiir hani mükemmelleştirilebilir diye düşündükleri şeye karşı bir tepki. Yani bir kuşa yazarları daha hani spontane olmaya, yani yazdıkları şeyleri düzeltmemeye, hani ne bileyim geleneksel böyle mantık zincirini kırmaya yönelik şeyler falan yapmaya çalıştı. Hani bunu her zaman yaptılar mı? Orası tabii ki tartışılır. Örneğin hani Jack Kerouac'ın bu Ondurus adlı kitabını 3 hafta içinde ve hani rulo halinde sarılmış bir kağıda yazdığı anlatıları. Ama hani ne bileyim başka yerlerden, başka kaynaklardan ünlüler bize aslında bunu böyle yapmadı. Yani kitabı yıllardır planladı. Çeşitli draftlarının olduğu. Daha sonradan hani kitabı aslında tamamladıktan sonra o rulo kağıda yazdığı falan söyleniyor. Hani anladım. Aslında çok da her zaman o spontaneliği de yapmıyorlardı belki ama hani en azından böyle yapmaya çalıştıklarını söylüyorlardı. Hani komutanlarına.
Peki bu manada Beat Kuşağı kendinden sonra gelen sanatı etkiledi mi?
Etkiledi bence. Yani çünkü hani birazcık Amerika'da en azından postmodern sanatın, postmodern edebiyatın öncülüğünü yaptılar. Hani o mesela şeyden onların yazından etkilenen çok iyi, yani çok meşhur yazarlar var. Richard Rorty gibi adam kaçtı. Ülkemizde de, Türkiye'de de çok kitabı yayınlandı. Thomas Pynchon mesela hani, William Burroughs'un şeyinden, romanlarından çok etkilenmiştir. O da hani çok iyi bir postmodern yazardır.
Peki, yani, şu an. Akademi ciddiye aldı mı Beat Kuşağı'nı? Yani Beat Kuşağı'nın üzerine yapılan akademik araştırmalar ne kadar derin, ne kadar yoğun, ne kadar başarılı sence?
Şimdi akademi ilk tabii Beat Kuşağı çıktığı zaman pek ciddiye almadı. O dönem Amerika'da hani şiire ve edebiyata hakim olan tavır aslında daha formalist bir tavırdı. Hatta o dönemde yeni Amerikan şairleriyle ilgili bir antoloji ortaya çıkıyordu. 1950'ler, 60'lar civarında sanırım. Ve hani bu antoloji formalist bir yazar veya şair tarafından ne derler, edit ediliyordu. Şu anda aklıma gelmiyor. Ve bu antolojiye işte Allen Ginsberg kendi kuşağından, kendi arkadaşlarından pek çok kişinin şiirlerini de yolluyor. Fakat hiçbir onların yazdığı hiçbir şiir kabul edilmiyor. Çünkü o formalist anlayışa uymuyor onların şiirleri. Bunun üzerine Allen Ginsberg de kendisi bir antoloji yapmaya karar veriyor ve onlar da hani kendi kuşak içerisinde bir şey yapıyorlar. Ve bu ilk çıkan antoloji aslında akademik hani bir yani o dönemin edebiyatına akademik bir anlayışla bakan kişilerin çıkarttığı bir antoloji ve hani Beat Kuşağı yazarlarının yaptığı şey aslında çok da şiir veya edebiyat var. Ama hani daha sonraki yıllarda tabii işte örneğin yani 90'larda falan Beat Kuşağı daha büyük bir önem kazanmaya başlıyor. Onlar hakkında yapılan akademik çalışmalarda da artış oluyor diye biliyorum.
Arayı çok açmadan bir şarkıya devam edelim istiyorum bu arada ben. Sırada Evergrey var ve Evergrey'den tatlı bir şarkı gelecek. Words Mean Nothing. Mülksüzler Radyo'da Can Yalçınkaya yaptığımız röportajı dinliyorsunuz.
my trust die with you. What is left are only pieces. My tears fall for you. I'm gonna fly, I'm gonna roll, I'm gonna thunder. So I place the roses so gently on your grave, and I still remember. Nothing worth. I see it all so clear, but my words mean nothing. I'm gonna fly, I'm gonna roll, I'm gonna thunder. I'm gonna fly, I'm gonna roll, I'm gonna thunder. I'm gonna fly, I'm gonna roll, I'm gonna thunder.
Beatkuşağı Türkiye'ye nasıl geldi? Geldim ya da.
Beatkuşağı Türkiye'ye yani geldi. Aslında kendileri de geldiler bizim kadarıyla. Alan Ginsberg'in gelip sanırım Ferit Edgü ile falan İstanbul'da takılmışlardı.
Ooo ilginç.
Ondan sonra William Esperoz da geldi geliyor. Ve çok komik şeyler var. Geçenlerde şey okudum tesadüfen eme geçti. Ferhan Şensoy'un İngilizce bilmeden hepinizi I love you diye bir kitabını okudum. Orada da Ferhan Şensoy Amerika'ya gidiyor ve William Esperoz'la tanışıyordu tesadüfen. Tamam. Kim olduğunu bilmiyor onun ama hani daha sonra işte yanındaki arkadaşlar söylüyor işte.
Evet, Türk sanırım.
William Esperoz, hippilerin babası falan filan bir şeyler diyor falan böyle.
Ya Türkiye entelektüelleri zaten bu coğrafi manada diyeyim, dünya entelektüellerin entegre olması genelde zaten şansa ya da bala göte falan kanatta bağlı olarak evet. Gelişiyor bir şekilde. Peki ama yine soruyu tekrar sorayım ama Beatkuşağı evet. Türkiye peki kültür olarak nasıl geldi ya da geldi mi?
Ya Beatkuşağı hani çok tabii yani birebir aynı dönemlerde yansıdığını düşünmüyorum hani Türkiye'ye. Daha çok ne diyeyim, 90'lı yıllarda geldi diyebiliriz. Bu işte hani 645 Yayın Evi'nin birçok kitaplarını, Beatkuşağı yazarlarının kitaplarını yayınlamasıyla, aynı zamanda parantez yayınlarının Jack Kerouac kitaplarını yayınlamasıyla falan geldi.
Anladım.
Ondan önce de tabii tek tük kitap var ama en çok herhalde 645 Yayınları şey yaptı. Parantezden çıkan işte Jack Kerouac kitapları var. iletişim herhalde bir Mesko Rose'un Junkie kitabını basmıştı yani hatırlamıyorsam. Vesaire yani bu şekilde geldi ve hani aslında biz daha çok 90'larda tanıdık.
Anladım. Yani. Hani işin içindesin diye o zaman sana sormakta bahis görmüyorum. Bu kitaplar yayınlandıktan sonra nasıl tepkiler aldılar? Gerek işte eleştirmenlerden, işte ne bileyim aşağı yukarı akademiden, gerekse okurdan. Yani okur bu sadece bir laboratuvar olarak görüp daha işte bir zamanlar böyle bir şeyler olmuş 60'larda Amerika'da, pardon 40'larda 50'lerde Amerika'da bunu okuyayım öğreneyim mi dedi, yoksa aa çok bir ilginç bir heyecanla bu beat kuşağın, beatliklerin eserlerine ilgi mi gösterdi?
Valla çok okuş tepkisi nasıl oldu bilmiyorum. Hani akademide çok bunun bir şey olduğunu, ilgi gördüğünü düşünmüyorum açıkçası. Hani beat kuşağı ile ilgili böyle ekstra bir çalışma yapmadı ama mesela o dönemde yani bazı dergilerde ilgi yok. İşte Çalıntı dergisinin önemli bir beat kuşağı özel sayısı falan oldu diye hatırlıyorum. Bunun dışında yani okul tarafından ilgi gördüler sanırım çünkü hani bu kitapların örneğin yani William Burroughs'un Çıplak Şölen kitabının ikinci baskısı falan yapıldı. Mesela diğer 645'ten çıkan İçerideki Kedi adlı kitabı falan da ikinci kere falan basıldı sanırım. O yüzden hani belli bir ilgi gördük ki ikinci baskıları falan yapılıyor sanırım.
Karşı Kötüler ve Türkiye deyince ben aklıma o meşhur soru geliyor aslında. Dikkat edersen gerek Amerika'daki gerek Avrupa'daki 2. Dünya Savaşı'ndaki savaşı sonrası bütün karşı kültürlerin ciddi bir yaşam tarzı farklılaşması var. Yani hangi işe gerek beatnikler, hippiler ya da punklar kime ele alırsan al. Onların hayat tarzlarının işte bu akımlara girdikten sonra insanların hayat tarzlarının bayağı bir değiştiğini görüyorsun. Giyim kuşamdan tut da davranışa kadar, yaşama şekillerinden tut da işte komün hayatına benzer bir hayat sürmek ideallerine kadar bir sürü şey. Fakat Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'deki işte yine 60'lar, 50'ler sonrası diyeyim, 50 sonrası hemen hemen bütün karşı kültür hareketlerinde, dini hareketleri saymıyorum elbette, neredeyse hiçbir yaşam tarzı değişikliği yok. Yani Türkiye'nin 68'lerindeki devrimcilerinden tut da, ne bileyim onun öncesi bütün politik hareketlerine kadar hepsi aşağı yukarı aynı tarzda yaşıyorlar ve aynı tarzda davranıyorlardı. Sence neden karşı kültürler Türkiye'de bir davranış değişikliği, bir yaşam tarzı değişikliği, bir hayat algısı değişikliği yapamadı bu manada?
Yani tabii buna verilecek hani pek doğru düz bir cevabım yok ama hani en klasik olarak her zaman söylenen şeylerden bir tanesi Türkiye'de doğru düz bir endüstri devriminin olmamış olması olabilir. Yani bununla beraber zaten hani böyle bir
şey yapamadı bu manada.
Yani tabii buna verilecek hani pek doğru düz bir cevabım yok ama hani en klasik olarak her zaman söylenen şeylerden bir tanesi Türkiye'de doğru düz bir endüstri devriminin olmamış olması olabilir. Yani bununla beraber zaten böyle bir düzgün bir kapitalist sistem yerleşmediği için yani batıdakine benzer karşı kültür hareketleri de pek yaşanmadı.
Evet.
Ve hani zaten kültürden gelen bir bastırılmışlıkla söz konusu hani. Ve bu da çok kolay işlemedi herhalde.
Anladım.
Bu İslami bir kültür olması işte ne bileyim, yani çoğu yaşayan nüfusun çoğunun Müslüman evet. olarak adlandırması kendini. Ve daha tutucu bir kültür olmaması nedeniyle hani çok yaşam tarzları açısından bir şey gelmedi diyor. Yani.
Evet, aslında sanırım tarihe baktığınız zaman gerek Osmanlı'nın orta çağından beri hemen hemen bütün alt kültürlerin öyle de böyle İslam'la bir ilişkilenmeleri var. İşte haddim aşıp ona alt kültür diyecek değilim ama işte Şeyh Bedrettin'den tut da işte şu andaki bütün o heterodoks İslam tarikatlarına, bütün o dinci İslam tarikatlarına kadar aslında onlarda ciddi bir yaşam tarzı algısı, yaşam tarzı kurgusu var. Peki bu manada düşünürsek sence beatniklerin Hristiyanlıkla bağları nasıldı?
Beatniklerin aslında dinle bağlantıları şöyleydi. Aslında daha böyle birleştirici bir tavırları vardı onun. Yani Budizm, ne bileyim, Doğu'nun diğer işte ruhani dinleri, aynı zamanda Hristiyanlığın çeşitli yönlerini alıp böyle bir potada eritmeye çalışıyorlar, düşünebiliriz. Özellikle Jack Kerouac ve Allen Ginsberg hani bu konuda çok duyarlılardı. Hani şey, şimdi beat kuşağının kelime anlamına bakarsak, hani beat aslında ilk anlamı böyle bir yorgunluk ve bitkinlik anlamında. Ama daha sonra Jack Kerouac bunu hani beat aslında beatrikten geliyor gibi bir söz söyleyerek hani yönünü değiştiriyor.
Can Yalçınkaya ile yaptığımız röportajı yayınlamaya devam edeceğiz ama hemen arayı açmadan güzel bir şarkıyla devam edelim. Avrupa'dan tatlı bir black metal şarkısı gelecek şimdi. Lux Occulta'dan dinleyeceğiz Mane Teker Fares. Uzunca bir şarkı, enstrümantal bir şarkı ama muhteşem bir şarkı. Müzikler Radyo'dasınız.
Mülksüzler Radyo.
I am the tragedy and the heroine. I am lost and I am rescuing. The storm has come and I am following. My name is Tristan and I am alive.
Bit kuşağı ve sanat deyince ben aklıma aslında bit kuşağının plastik sanatlarla ilişkisi geliyor. Çünkü kendi adıma söyleyeyim, bit kuşağına dair işte beatnik bir resim, beatnik bir heykel bilmiyorum. Böyle bir sanat var mıydı?
Ya böyle bir sanat aslında yoktu ama şimdi o dönem aslında Amerika'da yani sanatın özellikle yani büyük şehirlerde New York ve San Francisco'da sanatın bayağı geliştiği dönemler diyebiliriz. Ve o dönemde işte örneğin New York'ta soyut dışa vurumcular grubu, işte Jackson Pollock, Mark Rothko gibi isimler ortaya çıkmaya başladı. Bunlar da beat kuşağı yazarlarıyla hani çok yakın arkadaşlardı aslında ve birbirleriyle hani çeşitli şeyler ederler, ortak işler yaptıkları oluyordu. Ve beat kuşağı yazarları da aynı zamanda hani böyle biraz da sanatın her alanında bir şeyler yapalım gibi bir tavır sahibi olduklarından işte resme, sinemaya, heykele vesaire de bulaşıyorlardı bir sinema açısından.
Elbette sinema deyince bu soruyu sana sormam farz. Peki beatnik sinema hakkında neler demek diyeceksin? Beatnik sinema gerçekten güzel bir çığırıştı mı? Gerek kurgusal bağlamında, gerekse işte kamera kullanımı bağlamında ya da çok da orijinal değil miydi sence?
Ya aslında beatnik sinema gibi bir şeyden ne kadar bahsetmek mümkün ondan çok emin değilim. Çünkü hani beat kuşağı yazarları kendileri hani sinema alanında hani sinemanın yakın aşamasında en azından öyle çok da fazla bir şey yapmışlar diyemeyiz. Hani beat kuşağı sineması olarak adlandırılan şeyler genelde beat kuşağı yazarlarından bir şekilde etkilenmiş ve onlarla ortak bir işler yapmaya çalışan sinemacıların ortaya çıkarttığı bir şey. Ve bunda ilk örneği sanırım işte 1959 tarihinde Robert Frank ve Alfred Leslie adlı ikilinin yaptığı Two My Days adlı film. Aha. Bu filmin senaryosu Jack Kerouac'ın yazdığı bir oyuna dayanıyor aslında. Anladım. Bu oyuncular arasında işte Gregory Corso, Allen Ginsberg gibi hani beat kuşağının önemli isimleri falan var. Daha sonra yapılan şeyler de aslında hani bir kısmı beat kuşağı yazarlığından bağımsız ama onların işte hayata bakışını, onların sanat anlayışını yansıtan şeyler. Bu da işte hani daha böyle spontane olmakla ilgili. Ve hani bu alanda aslında bir bakıma da işte o dönemki sinema verite diye adlandırılan hani gerçekçi sinema akımına gidiyorlar. Hani aslında işte kamera sadece gördüğü şeyi çeker. Bu kurgulanmamalıdır. Hani aslında çok da rol olmamalıdır. Daha çok doğaçlamaya dayanmalıdır. Hani sinemadaki öncülükler gibi bir tavrıdan bir şey.
Elbette bu anlattıkların bana Lars von Trier'in dogmasını hatırlattı. Sence işte 90'lar sonrası Avrupa sinemasında biraz da dogmada beatniklere karşı bir tekrar yeniden yüceltme, onları tekrar onurlandırma gibi bir kaygı var mıydı? Yoksa sadece tesadüf müydü?
Bence yoktu. Yani bu daha farklı bir şey. Yani sinemasal bir anlatım tarzı söz konusu bu da. İşte hani ne bileyim abartılı şeylerden, setlerden, işte ışık kullanımından uzak durmak, daha çiğ bir gerçekçilik yansıtmaya çalışmak gibi bir şey söyledi.
Yani onlarda dogma manifestosu gibi bir manifesto yoktu o zaman. Demek doğru olur herhalde. Dogma nasıl sonuçta biliyorsun bir manifestosu vardı. Bir manifesto olarak kendilerini ortaya koydular ve biz buyuz dediler ve kaygılarını öyle ya da böyle açık ettiler. Dolayısıyla bu tutarlılık diyeyim ya da bana kalırsa bu sağlamlık ya da öyle bir şekilde öyle ya da böyle bu kendinden emin olma hali beatnik sinemada var mıydı?
Yani böyle yani çok kesin bir şey yoktu aslında. Yani bir kısım yönetmen işte ne bileyim daha gerçek hayata dair şeyler yapmaya çalışırken başka bir grupta daha böyle işte sarkedelik hani daha sürrealist şeyler yapıyordu bir yandan mesela. O yüzden hani çok da böyle hani şeyden bahsedemiyorum. Hani sadece sinema veriteye yöneldiler diyemeyiz. Daha böyle hani ne bileyim hippileri hoşlanacağı şeyler yapan yönetmenler de vardı. İşte daha renkli, işte daha böyle uyuşturucu etkisi altında çekilmiş vesaire. Örneğin Harry Smith gibi bir yönetmenin çektiği filmler söz konusuydu.
Peki günümüz Amerika'sında beatniklerin kaynağının Amerika olduğunu düşünürsek günümüz Amerika'sında beatlerin, beat kuşağın ya da kabaca yine beatniklerin herhangi bir etkisi, herhangi bir izi kaldı mı?
Ya tabii sadece şöyle bir şey. Hani bu yazarların belki o dönemde savundukları değerler hani bir şekilde farklı şekillerde yani hala devam ediyor. İşte örneğin hani senin programının da çerçevesini düşünürsek hani aslında özgür cinsellik, işte özgür aşk şeyi aslında biraz da onlar sayesinde belki böyle Amerika'da gündeme gelmeye başladı. Yani onlar bu anlamda sansürün, baskının vesaire önüne geçtiler.
Anladım yani, ama değil. Bak bu konuyu sanırım tartışabiliriz öyle ya da böyle. Benim bu 60'ların karşı kültür hareketlerinde en çok, en az haz ettiğim noktası sanırım bu özgür aşk, özgür cinselliğe dair olanlar. Çünkü çok garip bir şekilde, garip bir, ya da kötü diyeyim, adını koyayım, kötü bir özgürleşme imajı yarattılar öyle de böyle. Hani ne bileyim, sıradan insanın, hı-hı, halkın gözüyle bak, hatta işte Lucas Madison'ın o Together, birlikte, Zusammen filminde de aslında ince sanırım değindiği ve eleştirdiği şeylerden biri de buydu. Halka baktığın zaman, daha doğrusu insanların çoğunun bakışına baktığın zaman, işte özgürlük, cinselliği yaşamak istiyorsan uyuşturucu kullanmalısın, öne gelenle yatmalısın, önüne geldiği gibi yaşamalısın, herhangi bir tırnak için söylüyorum tabii bunları, herhangi bir kural tanımamalısın vesaire vesaire. Daha doğrusu öyle de böyle sanırım bütün bu karşı kültür hareketleri ancak 30 yaş altının cinselliğinin özgürleşmesini sağladı ama 3 çocuklu, kocası maden işçisi olan bir ev kadınının cinselliğini özgürleştiremedi. Neden?
Öyle. Ya haklısın. Zaten şöyle bir şey var. Yani bu aslında cinsel özgürlük fenomeni aslında belki 80'li yıllara kadar falan böyle çok hani yerleşti diyemeyiz. Hani şeyde, yani 60'larda belki belli bir kesim tarafından bu benimsendi. Fakat hani daha geniş kesime yayılması bunun hani biraz zaman aldı aslında. Ve tam da belki de yayılmaya başladığı zaman da sona derdi bir yandan. Çünkü hani 80'lere geldik. İşte Ronald Reagan, Margaret Thatcher başa geldi. İşte tekrar bir tutuculuk yükseldi dünyada. Ve hani AIDS ortaya çıktı. Ve insanların aslında tam da yavaş yavaş özgür cinsel diye ısınacağı noktada yeniden bitti özgür cinsellikleri diye düşünüyorum ben.
Doğru.
Bir de mesela şöyle bir şey var. Geçmişte bir belgesel seyrediyorum. Hani Emmanuel diye bir film vardır. Bizim kuşağımızın belki de en azından 2-3 kuşağın çok severek, beğenerek izlediği. Yaklaşık işte hani belgeselden öğrendiğim kadarıyla 34 tane falan şey çekilmiş. Devam filmi çekilmiş bir film Emmanuel. Ve Emmanuel filmi işte 1974'te ilk yapıldığında hani cinsel özgürleşmeyle ilgili bir film olarak kalmış. Yani cinsel anlamda özgürleşen bir kadının hikayesini anlatıyor aslında Emmanuel filmi. Ama bir yandan da mesela feministlere göre hani bu cinsel özgürlük falan değil aslında, hani bir erkek fantezisinden öteye giden bir şey değil yani.
Tabii.
Çünkü yani aslında şöyle düşünürsek, yani biz zaten erkekler hani hiçbir zaman cinsel özgürlük anlamında bir sıkıntı çekmemiştir. Yani onlar için hani cinselliği özgür biçimde yaşamak için herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü yani ne diyeyim, bir şey,
sakınmalı
bekaret söz konusu değil. Ayrıca hamile kalmaları gibi bir durum söz konusu değil. 60'larda bu yani cinsellik, özgür cinsellik olayının yani asıl olayı yani kadınların cinsel anlamda özgürleşmeye başlaması oldu. O da tabii yine senin dediğin gibi belli bir kesim kadınlar. Ve bunun sebebi de aslında o dönemde doğum kontrol hapının ve diğer işte doğum kontrol yöntemlerinin gelişmeye başlaması gibi bir şey oldu. Aslında bunun hani düşünsel şey yanında, tarafı yanında bir de böyle bir hani yani, tıbbi bir tarafı da var yani.
Ama işin garibi aslında daha bu bütün farmakolojik buluşların, işte spiralden gibi ya da ona benzer ameliyat gibi birçok tıbbi yöntemin de daha iyi, daha söz konusu bile olmadığı o 3000-4000 yıl öncesinin Çin'ine falan ya da Hindistan'ına ya da Mısır'ına hatta baktığın zaman, onlarda bana kalırsa şimdiki hayattan çok çok daha özgür bir cinsellik var. Elbette yine bütün özgür cinselliklerde olduğu gibi bir yere kendini kısıtlıyorsun. Herkesin, ya yani herkesle sevişmesi değil elbette özgür cinsellik. Dolayısıyla onların da kendi dünyalarına, kendi çerçevelerine göre bayağı bir özgür hayatı olabiliyor. Düşünsene, 3000 yıl önce İran'da yazılmış cinsel teknik kitapları var. İmsak adı verilen bir İran cinsel teknik okulu var. İşte malum, evet, işte Kama Sutra'dan tut da işte bütün Tao'ya kadar çok ciddi bir kültür var bu anlamda. Dolayısıyla eğer öyle bir kültürü yaşamak istiyorsan öyle de böyle sanırım birçok şeyden özgürleşmen gerekiyor. Elbette bunların çoğu aslında monogam, evet, özgür cinsellik felsefeleri. Yani bir tane partneriniz olsun, onun derinlemesine tanıyın üzerine kurdu aslında bakarsan çoğu. Ama yine de diyorum ya, o zamana, o döneme göre düşündüğün zaman aslında açtıkları ara, yaptıkları, kaydettikleri ilerleme oransal olarak diyeyim, hatta daha niceliksel olarak konuşmak gerekirse sanırım 60'ların getirdiği özgürlüğe göre çok daha fazlaydı. Şimdi bu uzun lafı nereye bağlayacağım? İkinci dalga ve üçüncü dalga feministlerin malum bu bitlere, özellikle bitliklere aslında bayağı saldırgan bir yaklaşımı var. Onları sahtekar, ikiyüzlü, erkek, tırnak içinde işte macho ve cinsiyetçi buluyorlar. Hı-hı. Sen beatniklere nasıl yaklaşıyorsun bu manada, feminizm manasında?
Ya tabii, yani ben de yani bir katılıyorum onlara bir önce. Çünkü yani beat kuşağı eserlerine baktığınız zaman aslında kadınların da yani çok fazla temsil edilmediğini görüyoruz. Yani beatlerin yazdığı eserlerde kadınlara çok fazla yani onlar böyle daha erkek içine kapalı, ne derler, bir hani erkek kardeşlik gibi. Erkek merkezli, erkek kardeşliği üzerine kurulu.
Şu Brotherhood denen şey. Hikaye değil mi?
Evet, işte Brotherhood gibi bir şey, evet. Yani bir işte fraternite falan gibi bir şey bunlar aslında. Ve bir yandan da tabii şöyle bir şey var. Hani beat kuşağı yazarlarının büyük bir çoğunluğu ya eşcinsel ya da ne bileyim biseksüeldi. Hani özellikle Allen Ginsberg mesela en merkezdeki beat yazarlarından biri olarak hani düşünürsek hani o bir eşcinseldi. William S. Burroughs keza öyleydi. O yüzden hani çok da hani kadınlara yer yoktu aslında onların hayatlarında. Ama Jack Kerouac bir tek şeydi hani heteroseksüel bir kişiydi. Ama o da hani bir kadına tekrar evet.
Bu konuda yine ısrar etmem gerekecek. Kadınları sanatlarında kullanmak, sanatlarına temsil etmek farklı. Benim kastettiğim anlamda kadınları kötülemek farklı. Yani sanırım beat kuşağının kadınlara yaklaşımında bir negatifist mana, bir negatifist içerik vardı. Yani çok ciddi anlamda konuşmak gerekirse Burroughs'un kadınlardan nefret ettiğini falan bile düşündüğüm oluyor. Ya bu nefretin temelindeki sadece eşcinsellik değil sen benim bildiğim kadarıyla. Ya garip bir cinsiyetçilik var benim hissettiğim kadarıyla. Elbette ben çok senin kadar aşina değilim bu beatlerde. Dolayısıyla sana soruyorum. Sence bu kadın düşmanlığı diyeyim tırnak içinde, bu misojenliğinin temeli nedir? Eğer öyle bir şey varsa sence de.
Ya aslında tabii mesela şimdi ondan bahsedecektim yani Jack Kerouac'da mesela daha ağırlıklı olarak böyle bir şey var. Yani o macho karakter onda daha hakim. Böyle hani tek bir kadına değer vermeyen, işte bir kadından diğerine koşan, işte hani belki de hani bir süre kullanıp onları atan bir tavır hakim onlar. Ve işte onun mesela eserlerinde çok yer verdiği, yani kendisi çok fazla yazmamış olmasına rağmen bir beat kuşağı kahraman olarak kabul edilen işte Neil Cassidy'nin mesela tavrı böyle. Hani bu macho tavır onlarda ziyadesiyle hakim. Ve hani kötü davranışlar. Ve bu tabii ki hani çok şey bir davranış gibi. Öte yandan yani
ah bu dünya.
Büyüksüzler Radyo.
Dünyanın öbür ucundan bitlerimize konuk olan Can Yalçınkaya ile konuşmaya birazdan daha da devam edeceğiz ve Can Yalçınkaya'nın feminizm ve bit kuşağı hakkındaki görüşlerini dinlemeye devam edeceğiz. Şu anda Mükssüzler Radyo dinliyorsunuz. Mükssüzler.net adresinden ya da canbaşkent.net adresinden. Hazır web sitemizin adresini vermişken web sitemizin diğer bir kullanım alanı olarak söyleyebileceğimiz şey de şudur ki programımızın eski bölümlerine podcast formatında web sitemizden erişebiliyorsunuz. canbaşkent.net adresinde. Programımızın bir saatini geride bıraktık ve dediğim gibi bu programın bütünüyle Can Yalçınkaya röportajına ayırdık ve bu röportajda beatler, hippiler ve punklar zemininde cinsellik felsefelerini konuşup lafın yeri geldiği zaman da elbette beat kuşağı hakkında bilgilenmeye çalışıyoruz yer yer. Programımızı yakından takip edenler bilir aslında. Programımızın ilk bir saatini geçtikten sonra ilk bir saatinde metal şarkılar çalıyoruz ve ikinci bir saatindeki world müzik şarkılarına geçmeden önce cıvık bir şarkıyla devam ediyoruz. Bugünkü cıvık şarkımız aslında tatlı bir şarkı bir yandan. Hala hoşuma giden kısacık bir şarkı. Ankara'da Radyo ODTÜ'nün Modern Sabahlar ekibinden Ayak Kayacan'ın DJ'liğini yaptığı güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Sentezlerim ya da New Age Sentezlerim. Dolayısıyla Modern Sabahlar ekibinden ve Ege Kayacan'dan dinliyoruz. Sentezlerim.
Doğu, batı, kuzey, güney hiç fark etmez sentezlerim. Kadın erkek ayırt etmem denk geleni sentezlerim. meditasyon sırasında ne hayaller kuruyorum. Şakraları açmak için kel kafama vuruyorum. Kralı gelse tanımam, babam olsa sentezlerim. Antin kuntin etnik gutnik ne bulursam sentezlerim. Etnik müzik dinleyerek sanma kafan küfleniyor. Senin sopa sandığın şey gayet güzel üfleniyor.
Radyo Tüm Modern Sabahlar ekibi ve Ege Kayacan'dan dinledik. Sentezlerim ya da Etnik Ege. Aslında bunu doyamadık. Bununla dolayısıyla Modern Sabahlar ekibinden Ege Kayacan'dan bir şarkı daha dinliyoruz. Kalk Kalk Sincan Remix. Diğer radyonun jingle'larını çalıp kendi programında yayınlayan Müksüzler Radyo'dayız ve yatakta ve sofrada anarşizm dinliyoruz.
Alo. Kim ediyorum ben, alo? Senin için toplandı yine bu çete. Al sana uyanmak için bir reçete. Yatağından kalk.
Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk.
Yatağından kalk.
Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk.
Geç aynanın karşısına, al eline bir darak. Yatmıyorsa saçların zorlama bırak. Düşün biraz bugün yapacağın işleri. Fıçı fıçı fıçı fıçı fırçalan işleri. Kalkmamak için bir takım bahaneler neymiş efendim?
Uyanamamışım.
Boş ver bunları, her şeyi bana bırak. Sen yeter ki yatağından kalk.
Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk,
kalk,
kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk,
kalk, kalk,
kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, nerede, nasıl ve hatta niye?
Cevap bulmak için bütün bu sorulara sabah sabah artık geldik yine buralara.
Olaya çekelim peki grafikte. Dinlemezsen daralırsın grafikte.
Aha.
Ne gün peşe kaşelim var. Dinlemezse radyoda kaşelim var.
Parça kekle.
Alo.
Demircan abi bekle. Çay demlikten, zeytin gemlikten.
Futbolu bilmeyenler için ben sinerden.
Teşekkürler Demircan abi. Hadi hadi hadi hadi. Çete. Toplandık gene. Demircan abi.
Alo.
Şenol Bey ses verin. Yeter. Fahir. Hadi Oktay. Hey yavrum ben. Yatağından kalk. Yatağından kalk. Yatağından kalk. Gerisini bana bırak.
Aha da Radyo Tüm Modern Sabahlar ve Ege Kayacan'dan bir iki tane jingle, kısa şarkı diyeyim, dinledik. Şimdi Can Yalçınkaya'yla yaptığımız röportajı dinlemeye devam ediyoruz. Ve Beat Kuşağı ve kadınlar arasındaki ilişkiyi Can Yalçınkaya'dan dinliyoruz. Söz sende Can.
İçinde yer alan, hani daha doğrusu hani kendileri belki öyle kabul etmese de bir çerçevesi içinde tanımlanan bazı kadın şeyler var. Mesela Diane Dipschumer gibi kadınlar. Şu anda ismini hatırlamadım, pek çok şey var. Yani onlar da aslında bir yandan kendi eserlerini vermeye devam ettiler. Fakat her nedense hani bu merkezdeki erkek büyük kuşağı yazarları kadar hani popüler olamadılar.
Dolayısıyla yine feminizmden konuşmuşken elbette değindiğimiz diğer iki karşı kültür hareketini, yani punkları ve hippileri de göz ardı etmek doğru olmaz sanırım. Sence feminizm ya da kadın özgürleşmesi bağlamında değerlendirmek gerekirse, şimdi malum biraz önce hippilerden, beatliklerden konuştuk. Kadın özgürleşmesi bağlamında düşündüğün zaman punklara ve hippilere sence nasıl yaklaşmak gerekir? Ya da sen nasıl yaklaşıyorsun?
Yani sanırım hani punklarda biraz daha hani politik bilinç ağır bastığı için hani bunun içine de feminizmi de katabiliriz ve punklar hani kendilerinden önce gelen diğer alt kültürlere oranla daha feminist bir alt kültürdür diye düşünüyorum ben. Tabi bu yani buna şeyi katmayı düşünmüyorum. Yani punk'ın ilk çıktığı yılları falan değil de yani şu anki haline bakarsak punk'ın yani 90'lar ve işte 80'ler, 90'lar, 2000'lerdeki haline bakarsak hani çok göz önünde olan bir şeydi. Yani ilk punk çıktığında belki de böyle bir şeyleri yoktu, ne bileyim, kaygıları yoktu. Bu daha sonra hani yavaş yavaş bu alt kültür geliştikçe ortaya çıkan bir tavır oldu gibi geliyor bana. Yani tabii bilmiyorum, sen ne diyorsun?
Ya bilmiyorum, ben sanırım malum punk'ta da aslında hiplerde de çok istisnai durumlar var ve bu istisnai durumlarda ciddi bir cinsiyetçilik falan seziyorsun. İşte cinsiyetçi hippie punk gruplardan tut da tek cinsiyet merkezli hippie organizasyonlarına kadar bayağı bir istisna var ve kim yerden sonra bu kadar istisnalarla karşılaştırdıktan sonra acaba hangisinin istisna olup olmadığını anlamakta bir ara sonra güçlük çekiyorum. Acaba hani ne denk gelirse onu yapacak kadar rahat ve serbest ve ne diyeyim, fikri anlamda sınırlanmaya sahip olmayan bir akım olarak bile düşündüğüm oluyor kimi zaman punk'ı. Dediğim gibi bu reflektiflik faktörü kimi zaman o kadar baskın çıkıyor ki tepkisel anlamda hareketin gelişimini, hareketin evrilmesini anlayabiliyorsun ama bu evrilmenin kimi zaman çok saçma sapan yerlere varabileceğini de öngörmek zor değil. Punk'larda bu o kadar oldu mu olmadı mı tam bilmiyorum ama sanırım bundan en az etkilenenler hippiler olmuşlardı. Çünkü hippilerin çok da fazla punklara göre politik motivasyonları olmadığı için çok da fazla kaygıları yoktu zannedersem. Daha bireysel bir felsefeydi ve bu bireysellik zemininde sosyalleşmeye çalıştılar malum. Dolayısıyla bu bireysellikte öyle çok çok tepkisel olamadı. Zira bir insanın tepkisel olabileceği zaten çok fazla şey yoktur. Ve bunların zemininde ortaklaştıkları vakit çok da fazla benim gözlemleyebildiğim kadarıyla farklı farklı mecralara, çok abidik gubidik mecralara diğer bir deyişle savrulmadılar. Ama punklarda sanırım böyle bir şey oldu. Bu neden soruyorum? Çünkü bunu şundan dolayı hatırlıyorum. Geçen sene sen de bu konu üzerine aşağı yukarı konuşurken sen punk'ın ya bir moda akımı olarak başladığından söz etmiştin. Ve malum şimdi o moda akımını yaratan gerek modacılar, gerek o moda akımını başlatan insanlar tamamıyla punk olmayan, tamamıyla işte mainstream, tamamıyla işte kapitalist diyeyim de diğer bir deyişle bir hayat tarzı sürebiliyorlar. Dolayısıyla punk'ı ortaya koyan insanların bu kadar garip mecralar savrulmasını neye bağlıyorsun?
Ya sonuçta bu şey meselesi biraz hani büyümeyle ilgili mesela. Hani alt kültürler genelde gençlerin yapacağı bir şeydir. Eğer hani yaşı daha büyük insanlar böyle bir şeye girişiyorlarsa bunun içinde daha çok para kaygısı veya başka bir kaygı vardır yani, bilmiyorum. Hani bir şekilde bundan bir fayda sağlama kaygısı vardır yani.
Yani
böyle hani şimdi punk'ın, İngiltere'deki punk'ı düşünürsek işte Malcolm McLaren, işte Vivian Westwood tarafından aslında yani bu şey yapılan, inşa edilen, yani üretilen, fabrike edilmiş bir şeydir aslında punk. Yani evet, Sex Pistols da aslında hani Sex Pistols grubu da bu şekilde ortaya çıkmış. İşte bu şey kafasında olan, Malcolm McLaren'in kafasında olan biraz belli bir konu işte bir şekilde bu Sex Pistols grubuna ve diğer işte daha sonra punk olacak insanlara yansıtır o vizyonu.
Evet. Vivian Westwood sanırım benim bildiğim anlamda bu konuda çok ilginç bir örnek. Sonuçta bir modacı ve bir tasarımcı diğer bir deyişle ve buna rağmen tırnak içinde ve benim bütün manipülatif eğilimime göre söylemek gerekirse aslında o kadar bir punk modası ve bir punk akımı yaratırken şimdiye geldiğimiz zaman 80'lerde 90'larda tamamıyla yine kadın nesneleştirmesi üzerine tasarımlar yapan sıradan mainstream bir modacı haline dönüştü ve hatta ne bileyim diğer ünlü modacıların işte Dior'un, Yves Saint Laurent'in falan beyanatlarına baktığın zaman hemen hemen hepsinin öyle de böyle Vivian Westwood'dan bayağı etkilendiğini görüyoruz. Yani ne diyeyim, örneğin $5,500 kol saati satan Chanel'in tasarımcılarından tut da $3,000 çanta satan Yves Saint Laurent'e kadar herkesin öyle de böyle Vivian Westwood'dan etkilendiğini görüyoruz ve bu punk'ın sanırım ya da daha doğrusu aşağı yukarı bütün elbette karşı kötülerin sanırım lanetlerinden biri. Can Yalçınköy röportajına devam edeceğiz dinlemeye. Ama önce bir şarkı dinleyelim istiyorum. Janet ve Jacques Esim'den gelecek. Janet ve Jacques Esim'in Judeo Espanyol Ezgiler albümünden Erkan Uğur'la beraber kaydettikleri çok tatlı bir şarkı. Pola tu Puerto Yapasi gelecek. Yatakta ve sofrada anarşizm dinliyorsunuz. Müksüzler Radyo'dasınız.
tengo y abrazado como el ducado en el Sarraf, te tengo planeado. Aman aman gül pembe, gül pembe, ne bu güzellik sende. Tienes tú por los navíos me muero. Cuando veo los verdulis, hago follaje y me enterro. Aman, aman, gül pembe, gül pembe.
Bilhassa şarkının sonunda Erkan Uğur'un o perdesiz güzel gitarından gelen nameler çok tatlıydı. Janet Vajak isimden dinledik Erkan Uğur'la beraber kaydettiği güzel bir albümlerinden, Judeo İspanyol Ezgiler albümünden geldi. Polatu Puerto Yapasi. Can Yalçın Kaya'yla yaptığımız röportajı dinlemeye devam edeceğiz. Dünyanın öbür ucundan, okyanusun öbür yakasından Can Yalçın Kaya'ya bağlanıyoruz ve hippiler, punklar ve beat kuşağı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Her telden çalan radyo programınız yatakta ve sofrada anarşi dinlesiniz. Dolayısıyla bunları düşündüğün zaman punkın bu kadar burjuvaziye dahi hitap edebilmesi, krem de la creme dahi hitap edebilmesinin altında yatan neden sence sadece görsel tasarım güzelliği miydi yoksa başka bir şey var mıydı? Yani punk dürüst müydü?
Ya aslında yani belki de dürüstü. En azından hani punk'ı takip eden dinleyiciler açısından dürüstü. Yani punk'ı takip eden dinleyiciler değil tabii sadece. Punk kültürünü takip eden kişiler açısından gayet dürüst bir şeydi. Ve hani bayağı da iyi bir şeydi. Çünkü hani insanları kendi istedikleri, kendi yapmak istedikleri şeyi yapmaya itiyordu bir yandan. Ama hani şimdi Vivian Westwood'a gelecek olursak hani onun yaptığı şey aslında yani şey, yani herkes hayatında bir kere böyle hani çok iyi bir şey. Belki bir başyapıt yapar ya kendi alanında. Yani sanatçılar için falan söyleyeyim. Yani modacı. Vivian Westwood'un şeyine baktığımızda, durumuna baktığımızda modacı olarak. Hani hayatında bir kere iyi bir şey yapmış belki. Hani gerçekten böyle bir öngörülü bir moda akımı ortaya çıkartmış. Fakat daha sonrasında hani buna eş koşabileceği bir şey yok yani. Ondan sonra o yüzden hani kendi mesleğini yapmaya devam etmek istiyorsa bir şekilde hani bu alanda farklı şeyler yapacak. Belki hani yine işte ne bileyim para kazanabilmek için daha böyle ticari ve hani daha önceden yaptığı şeylerin ekmeğinden yağından şeyinden faydalanacak.
Etinden, sütünden faydalanacak. Ben senin yaklaşımını aşırı iyimser buluyorum. Çünkü sözünü ettiğimiz para kazanmaktan bahsettiğimiz şey ciddi anlamda büyük paralar kazanmak. Yani insanların derdi burada işte karınlarını doyurmak, aşağı yukarı orta karar bir orta sınıf hayat sürmekten ziyade Westwood'un yaptığı gibi sanırım ciddi anlamda bir üst tabakaya geçmek, bir burjuvalaşma hevesi görüyorum burada. Bu bana garip geliyor. Yani kimse onları hayatlarını sürdürmek için, idame ettirmek için gerekli parayı kazandıkları için suçlamıyor. Tersine bunun bokunu çıkartıp dediğim gibi bir burjuvazi ikonası olmaya çalışmak da suçluyor. Bana ilginç gelen kısmı bu. Yani dediğim gibi olay sadece para kazanmak değil sanırım. Yani parayı bir sürü şekilde kazanabilirsin. Yani Westwood Londra'nın o hangi mahallesinde olduğunu unuttuğum mahallesindeki butiğini çok çok genişletip uluslararası bir moda ikonası haline gelmeye çalışması bence biraz sorundu. Ya kimse ona niye o kıyafeti satıyorsun demiyor da bunu neden evrenselleştirip bunu neden bu kadar pahalıya satıyorsun diyor aslında bakarsan.
E tabi ya bu doğru bir haklı bir şey. Ama hani sonuçta şey yapamayız. Yani bu insanla insan göre şey. Demek ki bir Universal o kadar da hani şey punk davasına işte bağlı bir şey değilmiş ki.
Anladım, evet.
Hani böyle bir şey yapıyor.
Bir de hani hep sürekli
yani, neyse, yani sonuçta
sürekli altın çiziyorsun. Bunda sanırım dinleyicilerimiz de merak etmiş olacaktır. Şu do it yourself ya da kendin yap ekolü sence yine çok karamsar ya da önyargılı ya da işte aslında belki de çorbadan ağız yanmış bir olarak konuşmak gerekirse garip bir şekilde bir do it yourself tekeli yarattı mı sence? Çünkü malum bir yerden sonra insanlar tembeller ve tembelleştiler ve belki de kapitalizm verdiği o malum bir teknikten dolayı bu kendin yap anlayışına pek fazla sahip çıkmadılar ve bir yerden sonra sadece bir grup insan, bu tekeli sahip bir grup insan oldu ve bu grup insan sadece kendi yap ekolüne sahip çıkıp kendileri yaptılar ve dolayısıyla kendileri yaptıklarını diğerlerine sunup sanki onların da kendileri yapmışçasına bu işleri sahiplenmesine ulaştılar. Dolayısıyla garip bir kendi yap tekeli oluştuğunu aşağı yukarı görmek zor değil. Herkes kendi yap diyor ama kimse aslında bunu yapmıyor. Yapanlar da hala çok garip bir şekilde hiyerarşik bir zeminde konuşmak gerekirse diğerlerinin üstüne çıkıyordu. Bu sadece çok mu
karamsar yaklaşım? Ya bence şu anda yani farklı bir kendi yap çağı içindeyiz. Yani özellikle işte hani web 2.0 şeyinin fenomeninin ortaya çıkmasıyla beraber aslında herkes yine kendisi yapmaya başladı bir şekilde. Tabii bunlar yani örneğin YouTube'a bakalım, efendim Wikipedia'ya bakalım, işte Facebook gibi yeni çıkan mecralara bakarsak hani bir şekilde kullanıcılar tarafından üretilmiş içerik söz konusu bunlardı. Ama tabii bunlar hani ne kadar sanatsaldır. Yani birçoğu tabii ki sanatsal şeyler değil. Yani bilmiyorum ne kadar faydalıdır. Yani burası tartışılır ama yine de hani kendin yapın zirvesinde olduğu bir dönemdeyiz bence şu anda.
Ama işin garibi sanırım emek yoğunluk parametresi bayağı düştü. Eskiden malum şu en azından kes yapıştır fanzinlerde bile harcanan emeğin %1'ini bile insanlar harcamıyorlar şu web sitesi yaparken. Çünkü hazır şablonlar var. Alıyorsun çat çat çat 3-5 tane saçma sapan yazı koyuyorsun ve sana bir web sitesi oluyor. Dolayısıyla sanırım o emek yoğunluk kriterinin bu kadar düşük olması üretilen işlerin kalitesini de bu kadar düşürdü. Hani önüne gelen herkes her şeyi yapıyor anlamında söylemiyorum. Yalnızca üzerine çok düşünmeye gerek yok artık. Çok düşünmediğin için de hali sonuçta çok verimli olmuyor sanki.
Tabii yani aslında şey hani biçim çok endişelenmeye gerekmiyor ama tabii yine de içerik için en azından veya bir hani bunun en basit örneği mesela bloglar. Hani bloglar hazır bir şey sunuyor insanlara. Bir template sunuyor ve bunun üstünde hani istedikleri şeyi yazıyorlar vesaire. Burada önemli olan şey artık içerik oluyor. Yani adamın orada ne yazdığı, ne yapmaya çalıştığı.
Ama şu da düşünmek lazım. Eskiden biçim zordu. Sonuçta her biçimin her sayfası, yani o derginin her sayfası bir maliyetti ve mümkün olduğu kadar yoğun, mümkün olduğu kadar özet diyeyim ya da hava tabirle bir şeyler koymak zorundaydın oraya. Önüne gelen her şey tırnak içine yazamıyordun çünkü bu sana pahalıya patlayabilirdi. Dolayısıyla garip bir otosansürden geçirdikten sonra, garip bir özelleştirden geçirdikten sonra aslında o işleri ortaya koyabiliyordu. Çünkü dediğim gibi yani yeterli kaynağın yok, maddi kaynağın yok. Maddiyat burada sadece para değil. Hem kağıdın yok, hem fotokopi makinen yok, hem o kadar dergiyi postalayacak posta paran yok, hem o kadar paran yok eninde sonunda. Ama şimdi ben herhangi bir web bloguna üye olsam 3000 sayfa yazı yazabilirim her günde. Elbette bu yazının bu rahatlık, bu biçimsel rahatlık aslında içeriği de çok net bir şekilde etkiliyor. Çünkü artık bir süzgeçten geçirmiyorum. Artık editörsüz yazıyorum diğer bir şey. Eskiden hani öyle ya da böyle teknik imkanlar bir editörlük görevi yüklüyordu. İstesen de istemesen de. Hani bir editör vardı öyle ya da böyle. Ama şimdi malum editör olmayınca diyeyim kaba tabirle. Hiyerarşik olarak konuşuyorum farkındayım ama. Sanırım bir editör mefhumu karamsal olarak olmadığı için işlerin bu blokların üretkenliği bu kadar kötü oldu bir yandan sonra. Çünkü düşünsene binlerce hatta ne bileyim milyonlarca blok var ve bunlar hakikaten %95'i tamamıyla saçmalık. Dolayısıyla sence bu gerçekten kendin yapma.
Ya bence gerçekten yani kendin yap. Fakat hani vasat bir kendin yap aslında. Yani vasatlaştırılan evet. Kendin yapan bir evet. Şey.
Bu benim aklıma şunu getiriyor. Evet. Geçen sene sanırım bir yazı hakkında araştırma yaparken işte feminizm ve ıvır zıvır hakkındaydı her zamanki gibi. Orada hani politik olarak çok motive olmuyor. Hani politik olarak ya tırnak içinde feminist liderlik sultasına erişmemiş insanların acaba feminist kimi kaygılara nasıl yaklaştığını falan merak ediyordum. İşte örneğin bunlardan o yazı için benim araştırdığım şey feminizm ve etoburluktu. Çünkü malum Amerika'da bunun üzerine yayınlanmış birkaç tane güzel ve başarılı kitap var. Bunlardan biri Eti Pornografisi adında, işte Pornography of Meat adında bir kitap. Orada erkek kültürün tırnak içinde kadına ve ete nasıl yaklaştığını anlatıp ve bunlar arasında bir benzerlik kuruyor falan filan. Haliyle bu benzerlik kuran işte 3-5 akademisyen, 3-5 üniversite insanının dışında diğer insanların buna nasıl yaklaştığını falan araştırıyordum. Ve şaşılacak bir şekilde diyeyim artık. En iyi kaynağın bloglar olduğunu gördüm. Yani 7-8 tane hakikaten çok iyi, çok iyi bir şekilde yazılmış, çok iyi bir şekilde düzenlenmiş, çok iyi bir şekilde düşünce akışına ifade edildiği bloglar vardı. Ve bu bloglarda insanlar, kadınlar da diğer bir de işte, kadınlar feminizmi günlük hayatlarında spesifik sorunlar çerçevesinde nasıl adapte ettiklerini, nasıl işlediklerini falan anlatıyorlardı. Dolayısıyla senin dediklerine evet, sanırım aşağı yukarı elbette çoğu anlamda katılıyorum. Sonuçta ciddi bir serbestlik tanıdı insanlara bu web 2.0 ama sanırım bilgiden de bizi bir o kadar uzaklaştırdı. Yani artık o kadar kolay bir şekilde erişemiyorum. İşte bir alternatif kitapçıya gidip ya da bir müzik dükkanına gidip 3-5 tane fanzin seçmek gibi bir lüksüm yok artık. Çünkü saatler sürüyor o bilgiye ulaşmak. Çünkü çok fazlalar.
Evet. Ya şöyle bir şey var. Mesela bir yandan da örneğin İran gibi bir ülkede blogların önemi bayağı bir artıyor. Çünkü hani ellerinde hayatın özgürlüğü işte olmayan bir ülkenin insanları ancak hani bloglar sayesinde ve internet sayesinde kendilerini ifade etmeye başlıyor ve yani ben de geçen sene işte bir takım İranlı kadınların yazdığı bloglara bakıyordum. Aha. Ve hani orada hakikaten çok özene bezene yazdıkları, oradaki gündelik hayatı, politik durumu anlatan, hani aslında orada yaşayan insanların hani hayatına bir iç bakış yapan yani gayet güzel bloglar okudum.
Evet evet.
O yani bu şeye bağlı. Aslında hani burada bir mecra var. Yani herkes de istediği şekilde kullanabilir bir mecrayı ve nasıl kullanıldığı önemli.
Ama
eğer sen hakikaten işine gelen birkaç yani blog bulursan ne ala, ama bulamayabilirsin bu kadar milyonlarca bloğun içinde.
Halde şimdi bitliklerden başladık ve malum internete geldik. Ve asıl odağımızın da cinsel özgürleşme olduğunu düşünürsek elbette bir medya ve görsel sanatlar uzmanı olarak sana sormak da beis görmüyorum. Sence internet pornosu insanları özgürleştiriyor mu ya da özgürleştirecek mi?
Mülksüzler Radyo.
I am the tragedy and the heroine. I am lost and I am rescuing. The storm has come and I am following. My name is Tristan and I am alive.
Can Yalçınkaya'nın bu soruya verdiği yanıtı birazdan dinleyeceğiz ama yine bir müzik arası vermek istiyorum. Bundan sonra güzel Fransız şarkılar dinleyeceğiz ve bunlardan ilki Noir Désir'den gelecek. Le Venne Pourquoi'yi dinleyeceğiz. Malum Noir Désir'in solisti 2003 yılında Litvanya'da sevgilisini döverek öldürdüğü için hapsedilmişti. Ve 8 yıllık hapis cezasına çarptırıldıktan sonra bunun yarısını yatıp 16 Ekim 2007'de aftan yararlanıp salıverildi. Ve sanırım Noir Désir de bu anlamda müzik aktivitesine devam edecek. Her ne kadar hala yapım aşamasında bir web sitesi olsa da Kanta'nın yani solistin web sitesi hala aktif. Dolayısıyla bu polemik grubundan dinleyeceğiz. Noir Désir'den gelecek Le Vendée Portada. Yatakta ve sofrada anarşizm dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can.
Faudrait voir, faut qu'on écoute.
caresses, blé qui nous tiraille le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière des chromosomes dans l'atmosphère des taxis pour les galaxies et mon tapis.
İyimsersek kazayla, kötümsersek bilfiil sevgili katilli adamın sesinden dinledik. Noir Désir'den dinledik. Lavandou Portera. Yani rüzgar bizi alıp götürecek, rüzgar bizi taşıyacak. Çok tatlı sözleri var bu şarkının. Örneğin rüzgar bizi alıp götürecek. Hadi bırakalım kendimizi, hadi deneyelim, hadi tekrar başlayalım. Adı güzel, kendi güzel gruptan dinledik. Noir Désir'den, Kara Sevda'dan dinledik. Can Yalçınkaya ile internet pornografisini konuşmaya başlamıştık ve Can Yalçınkaya'ya pornografinin özgürleştirici olup olmadığını sormuştum internet düzeninde. Gelin şimdi Can Yalçınkaya'nın bu soruya ve diğer sorulara verdiği yanıtı dinlemeye devam edelim. Yatakta ve sofrada anarşizmdesiniz. Ben diyeceğiniz Can.
Tabii zor bir soru.
Evet, hani bunu sormak zorundaydım ama yani kusura bakma.
Yani tabii bir kehanette bulunamayacağım ama hani...
Yok canım, sosyal medyadan kehanet yapmak değil mi dedin? Yapacaksın kehanetini. İşte sen de olursun, yani, boşver.
Ne anlamda özgürleşecek? Cinsel anlamda özgürleşecek mi diye soruyorsun. Yoksa hani daha geniş bir anlamıyla özgürlüğü mü kastediyorsun?
Valla nasıl istiyorsan öyle yanıtla. Elbette... o zaman biraz daha açayım ben de. Biraz daha böylece zaman yiyerek konuşmuş olayım. İnternet pornosu deyince insan aklına tabii iki tane imaj geliyor. Biri internet başında sürekli ekrana bakarak mastürbasyon yapan erkek tipi. Bir tanesi de güzel
erotik sanattan faydalanarak cinsel hayatı genişleten insanlar, çiftler ya da bireyler. Dolayısıyla internetin aslında böyle iki tane büyük kitlesi var. Bu kitleyi de düşünerek, bu kitleyi belki karşılaştırarak ya da birbirine çarpıştırarak düşünmek gerekirse, internet insanları, hatta belki de kadınları ya da belki de gençleri ve çocukları, hatta cinsellikle, cinselliğe dair nasıl bir özgürleşme sunabilir? Cümle düşük oldu ama tekrarlayayım o zaman. İnternet pornografisi insanlara, hangi insan grubundan, hangi sınıfta olursa olsun, sence nasıl bir özgürleşme sunabilir?
Yani internet pornosu, yani benim anladığım kadarıyla şöyle bir özgürlük sunabilir. Yani internet pornosu sayesinde yani mesela yapım şeyleri, maliyetleri son derece düştü. Evet. Yani dijital kamerayla çekilip bunları hiçbir masrafsız, yani bunları dağıtım masrafı da olmaksızın
tabii.
Bir takım sitelere vesaire işte dosya paylaşım programlarına koyarak insanlar paylaşmaya başladı.
Malum işte o efsendir zaten. 500 bir filmin maliyeti 500 dolar oldu falan söylenir ya. 10 bin dolar ver bana, 20 tane film çekeyim sana.
Diyor bir şey. Evet. Yani bu sayede aslında şey, hani hem 35 milimetre artık film harcanmadığı için, hem işte dağıtım şeyleri bu kadar azaldığı için, maliyetleri bu kadar azaldığı için
editing de olmadığı için muhtemelen.
Daha çok film yapma şeyi başladı ve hani aslında artık şey kalmadı. Hani daha geniş bir kitleye ulaşalım. Çünkü bu yaptığımız masrafın bize geri dönmesi lazım bir şekilde falan gibi bir kaygı kalmadı. Aha. Ve daha çok film yapmaya başlayınca çeşitli arttı ve işte artık insanların her türlü fantezisi bir şekilde internetteki pornografi üzerinde yer almaya başladı. Bu anlamda hani bu anlamda bir özgürleşme oldu belki.
Ama yine aynı soruya sorduğu, aslında standart sorudur, jenerik sorudur, şu feministlerin sorduğu. İnsanlar peki neden fantezilerini ekranda görmek istesin ki?
Çünkü her zaman kendileri bu fantezileri gerçekleştirmekte başarılı olamayabiliyorlar. Bu yüzden olabilir belki.
İşte doğru, dolayısıyla insanları sence yabancılaştırmıyor mu? Yapma sadece.
İnsanları, evet tabii ki yabancılaştırıyor. Yani direkt bir şey kültürü, yani bir röntgenci kültür oluşuyor burada. Yani voyeurizm ortaya çıkıyor.
Evet.
Kendileri hakikaten mutlu bir cinsellik için bir dereceye kadar belki gerekli olsa da pornografi, yani sadece pornografi tabii ki insanları hiçbir şekilde özgürleştirmeyecektir.
Bir de malum Amerika'da multimilyarder bir endüstri olduğunu düşünürsek pornografinin, hatta internette para kazandıran sektörün tek sadece pornografi olduğunu düşünürsek, insanların azıcık politik kaygısı olan insanların çoğunun önyargı yaklaşması gerekiyor gibi görünüyor pornografiye. Ama yine biraz önce biraz eşelersek, hani Sonic Spander'ın gelecek sayısında yayınlayacağımız şu Fur Girl röportajını falan da göz önünde bulundursak, aslında öte yandan öyle ya da böyle garip bir amatör porno devrimi olduğunu söyleyebilir sanırım. Yine bu do it yourself gibi geliyor. Hani cinsellik sahasında insanlar do it yourself, kendin yapçılığı çok net bir şekilde pornografi alanında internette sunabiliyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Evet. Ya tabii, yani sonuçta bu insanların ne yapmak istedikleriyle alakalı bir şey. Eğer hani partnerleriyle olan cinsel yaşantılarını bir şekilde insanlarla paylaşmak istiyorlarsa, bundan bir tatmin sağlıyorlarsa, gerçekten şu anki hani bu do it yourself internette var. Şimdi do it yourself yani bunlar için yani inanılmaz güzel bir mecra sağladı.
Anladım. Ama yine burada karamsar eleştiriler var. Sanırım her ne kadar benim %100 benim fikrim olmasa da bunun hakkındaki fikirlerini almak isterim. Geçen gün Times'ı okuyordum. Orada da bunun üzerine bayağı saldırgan bir yazı vardı aslında. İnternetteki blogcuların çoğu 13-16 yaş arasındaki kızlarmış. Ve ebeveynler diyeyim kabaca. Bu kızların internette bu kadar meşgul olmalarını ve bu kadar aşk hayatlarını, seks hayatlarını internette bu kadar fütursuzca diyeyim teşhir etmelerini, tabii görsel materyallerle değil sadece yazarak teşhir etmelerinden rahatsız olduklarını falan söylüyorlardı. Hani yine iyimser yaklaşacaksak, yine anlayışlı yaklaşacaksak bebeğinlere, örneğin yine pornografinin, yine amatör pornografinin, yine amatör edebiyat pornografi edebiyatının insanlara garip bir özgürleştirme sağladığını öngörmek mümkün sanırım. Düşünsene, ona 13-15 yaşındaki kızlar işte sevgilileri nasıl öpüştüklerini ve onaylaştıklarını yazıyorlar ve bunu okuyanlar 50 yaşında iki çocuk sahibi, evli, orta ve üst sınıf insanlar. Bu sence doğru mu?
Yani pedofiliye geliyoruz yani yavaş yavaş.
Hayır, pedofiliye yani, yok pedofili değil. Sadece işte şey, ya sonuçta bunu yazan insanların çocukların kaçının olduklarını falan tam anlamıyorsun. Sonuçta sıradan bir internet kullanıcısı her blogger'ın profiline girip onun doğum tarihini, burcunu falan takip etmiyor. Dolayısıyla bir Lolita pornosu vardı. Pedofiliye kadar inmeyeceğim. Sadece Lolita'dan bahsetmek gerekirse. Bir Lolita pornosu var ve bu Lolita pornosunun ciddi anlamda zengin bir tüketici kitlesi var. Ve bu tüketici kitlesinin bu kadar verici olabilmesi üretimi de sanki yapay bir şekilde arttırıyor gibi.
Tabii doğru ama ya şöyle bir şey var. Şimdi tabii o kadar genç yaşta belki bunun farkında olmayabilir bu insanlar ama yani bunu internete koyduğun zaman herkesin, hatta kendi annesinin babasının ve her yaştan insanın okuyabileceğinde bir hani ön kabulünü yapması gerekiyor kendisi. Hakikaten. Eğer bunu istemiyorsa oraya koymamalı zaten onu.
Doğru.
Diye düşünüyorum ben.
Burada hep şey aklıma geliyor. Bu cinsellik felsefeleri üzerine falan okuduğum zaman hep aşağı yukarı aynı noktanın önemli altı çizilir. Sanki insanlarda bir teşhircilik ihtiyacı varmışçasına insanlar artık internete o kadar çok abanıyorlar ki sanki bütün o mahremiyet zırhından kurtulmak istercesine bazen kendi gerçek isimleri bazen gerçek isimlerini kullanmadan o mahremiyet zırhından kurtulmak istercesine bütün yine tırnak içinde cinsel hayatlarını anlatma ihtiyacı duyuyorlar. Sanki şu self-expression denen şey, kendini ifade etme dürtüsü bilhassa cinsellikte, bilhassa web 2.0'dan sonra inanılmaz bir şekilde arttı ya da inanılmaz bir şekilde kendini rahat ifade edebilir hale geldi gibi görünüyor. Sence bu bir sanat formu olarak, gerek işte şu aklımızda yine beatnikleri falan tutarak, bir sanat formu olarak gelişebilecek bir potansiyel midir? Ne demek istediğimi ben de bilmiyorum ama...
Ya şimdi şöyle şey var. Yani insanların kendilerini temsil etme şeyi aslında her şeye kadar gidiyor. Mesela Walter Benjamin'in hani meşhur makalesi vardır. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction adında. Orada Benjamin şeyden bahseder. Hani işte sinemanın böyle bir daha demokratik bir sanat formu olduğundan artık işte hani insanların nasıl diyeyim alt sınıf, orta sınıf insanların yani halkın aslında kendini temsil edebileceği bir sanat formunun ortaya çıktığından bahseder. Fakat tabii ki hani sinema tarihine şöyle bir baktığımızda aslında bu çok da gerçekleşmez. Ama hani şimdi internet web 2.0 ile beraber aslında belki de bu biraz yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Hani herkes bir şekilde yani tabii ki herkesi gerekli yine gereken ne derler teknik teçhizata sahip olan insanlar bunu sadece gerçekleştiriyor ama bu insanların sayısı da bir değişikçe artıyor aslında eskisine olan.
Yani bir yurtizasyondan bahsedebiliriz diyorsun.
Evet.
Peki yine özgürleşme, özgür cinsellik bağlamında bunu getirip konuşmanın başlarında değindiğimiz noktalara çekmek gerekirse en bu röportaj hakkında düşünürken aklıma gelen sana en aptal soru şuydu ve onu yine maalesef soracağım. Sence Ginsberg'ler, Burrow'lar internet çağında yaşasalardı nasıl baş ederlerdi bununla? Can Yalçınkaya'nın yanıtını almadan önce yine güzel bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Zira programımızın yaklaşık son 20 dakikasına girdik ve çalmak istediğimiz bir iki tane güzel şarkı daha var. Biraz önce belirttim, güzel Fransız şarkıları çalıyoruz. Şu anda sırada Olivia Ruiz var. Olivia Ruiz'den gelecek La Femme Chocolat, yani çikolata kadın. Yatakta ve sofrada Nerşin'i dinliyorsunuz. Birazdan şarkıdan hemen sonra Can Yalçınkaya'nın saçma soruma verdiği yanıtı dinleyeceğiz.
Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os, s'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tours, petit sein, sein, sinu pointu, zédo du deux, noisette craque, tu les manges, c'est des grandes métamorphoses. Au bout de mes lèvres entrouvertes pousse un framboisier rouge argenté. Pourrais-tu m'embrasser pour me le couper? Deviens la femme chocolat, laisse fondre mes hanches, Nutella, le sang qui coule en moi, c'est du chocolat chaud.
à la hache, j'ai trop mangé de chocolat.
Ya onlar tabii, ya bu çok şey bir soru. Hani birçok şeyi gözünde bulundurmak lazım bunu cevap vermek için. Yani bu adamlar hani bu çağda falan yaşıyor olsalardı şu anda. Aha. Zaten hani o zamanki tavırları içinde olmayacaklardı falan. Çünkü zaten bir şekilde cinsel devrim vesaire veya işte uyuşturucu kullanımı ile ilgili bir devrim zaten gerçekleşmiş olacaktı. Çok da ne derler?
Dert olmayacaktı onlar.
Yani, o zamanki kadar aykırı politikalardı zaten. Ve hani ne yapmaya çalışırlarsa yazınlar, buna karşı bir tepki yani internete karşı bir tepki geliştirmeyeceklerdi. Diğer yandan şöyle düşünebiliriz. Yani bunlar yani özellikle yani William S. Burroughs her dönem ortaya çıkan teknolojik yenilikleri hani bir şekilde kendi ürettiği eserlere dahil etmeye dair sinema olsun, işte ses kayıt teknolojileri olsun vesaire her şeyi kullanan bir adam. Yani interneti de bir şekilde kendi sanatı için kullanacağını düşünüyorum ben aslında. Anladım. Ki kullanmış ya da belki çok bilmiyorum. Hani sonuçta 97'de falan öldü William S. Burroughs. Belki hani internetin ilk dönemlerinde birazcık şey yapmış olabilir. Kullanmış olabilir belki de.
Bu soruyu sormakta tabii ki yine bir karamsar şey var. Tutum vardı aklımda. Teknolojinin bu kadar geçmesi, daha doğrusu iletişim formalleri, yöntemlerinin bu kadar kolaylaşması sanatsal anlamda kendini ifade etme ihtiyacını azaltıp sanatsal üretimi de düşürüp beatler, hippiler, punklar gibi kitlesel, alt kültürsel muhalif hareketlerin çıkmasını zorlaştırır mı sence?
Evet, bence zorlaştırır. Zaten hani ben artık şeyle düşünmüyorum. Hani o hippiler, beatler, işte punklar gibi bir alt kültürün çıkması artık pek mümkün değil gibi geliyor bana. Yani çeşitli şeyler hani akıllar sürekli olarak ortaya çıkıyor. İşte ne bileyim mesela son dönemlerde işte imolardan bahsediliyor falan sürekli. İşte
gotikler yani falan.
İmo alt kültürü varmış ki işte falan filan. Hani böyle bir alt kültürü veya işte got alt kültürü varmış ki gözükse de hani çok bu nasıl diyeyim hani bir karşı kültür veya işte politik bir takım taraflar olan şeyler gibi gözükmüyor. Daha çok hani sadece tarzla, giyim kuşam tarzla müzikle alakalı hani kültürler olarak görüyorum ben onları.
Anladım.
Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Evet ben de aşağı yukarı sanırım senin kadar karamsarım bu konuda. Yani sanırım ömrümüz yetmeyecek yine bir punk ya da hippiler kadar kitlesel bir muhalif hareketi görmeye eğer o da çıkacaksa öyle ya da böyle diğer zamanlarda. Aslında sormak istediğim diğer sorulardan biri de yine bu konuda çok alakalı olmasa da şu olacak sanırım. İnternet pornografisinden bahsederken sanırım yine önemli noktalardan birini es geçtik. İnternet ya da değil, pornografinin kendisi. Pornografinin kendisinde sen içkin olarak, yine bir iletişim uzmanı olarak, bir medya uzmanı olarak sana sorayım. İçkin olarak bir kötülük olduğunu düşünüyor musun?
Kötülük.
Evet. Bir evil ya da bir ahlaksızlık ya da bir moralite bozukluğu. Ya çıplak da...
Hayır öyle bir şey düşünmüyorum. Yani aslında yani pornografi... Ya bakar, yani kelime anlamı olarak bakarsak bu şey değil mi hani bir şekilde...
Fahişeden geliyor evet.
Evet yani fahişelerle ilgili yazın gibi bir şey anlamı.
Tabii. Fahişe betimlemesi falan demek kabaca.
Yani bu aslında şey kadar eski değil mi? Tarihin kendisi kadar eski bir şey belki de yani. Ve hani aslında mesela şeyin konuşmanın başında sen bahsettin ya işte Çin'de veya işte ne bileyim Hindistan'da evet. Bunların betimlemeleri gayet hani... şey yani yaygın bir şekilde yapılıyordu. Örneğin Batı'ya gidersek mesela Yunan ve Roma'da da aslında yapılıyordu. Bir şeydi yani bu cinsellik betimlemeleri aslında yani gündelik hayatın bir parçasıydı. Yani şu anda hani pornografinin herhangi bir şekilde hani kötücül veya işte böyle bir ahlaksız bir şey olarak tanımlanması nedeni aslında hani sistematik dinlerle birazcık alakalı ve işte daha onlarla beraber gelen ahlak, yaygın ahlak anlayışıyla alakalı bir şey. Yoksa hani cinselliğin herhangi bir şekilde resmedilmesinde veya işte filme çekilmesinde vesaire bir şey görmüyorum ben. Kötücül bir yan veya ahlaksız bir yan görmüyorum. Tabii bunun yine de hani ne amaçla yapıldığına göre de değişir. Hani eğer bir kişi kötücül olsun diye bir porno film çekerse o zaman kötücül olur tabii.
Ama sanırım bu konularda benim ciddiye aldığım tek eleştiri, pornografi karşıtı cephenin ciddiye aldığım tek eleştirisi kadınların pornografide eziliyor olması. Yani kadınların erkeklerin düzdüğü bir nesne olarak figür ediliyor olması. Dikkat edersen o bahsettiğin eski metinlerde, eski betimlemelerde, eski resimlerde, heykellerde böyle bir şey yok. Yani kadınlarla erkeklerin tırnak içinde söylemek gerekirse eşit olduğu, hatta kadınların cinselliği kontrol ettiği bir cinsellik ediminden bahsediyoruz. Ama şimdi öyle değil. Şimdi erkekler geliyorlar ve 20 tane kadını düzüp gidiyorlar. Dolayısıyla sanki yine elbette odak noktamız o orta alt sınıf embesil batılı insanlar olmalı aşağı yukarı sanırım. Yani bunu bu şekilde öğrendiklerini düşünüyorum kimi zaman. Ve cinselliğin bu şekilde işlendiğini, bu şekilde olması gerektiğini sanki öğretiyor pornografi. Çok mu karamsarım?
Ya, yani şöyle bir şey aslında hani şeylere baktığımız zaman 70'lere 1970'lere falan bakarsak hani aslında pornonun mainstream sinemaya hani mainstream sinemada ortaya çıkmaya başladığı yıllara bakarsak böyle bir şey vardı gerçekten belki ama hani şu son bahsettiğimiz işte internet devrimiyle beraber aslında bunu da biraz yavaş yavaş önüne geçirmeye başladı düşünüyorum ben. Yani artık
ya iyi öyle... pornoyu görebilecek miyiz?
Ne pornoyu?
Yani iyi pornoya görebilecek miyiz?
İyi pornoyu. İşte mesela demin de dedik ya Sonic Star'da böyle çıkıyor Lafer Girl. Mesela belki de iyi pornografi sınıfında görebilecek bir şey. Yani veya daha şey işte ne bileyim. Yani kadınların daha aslında dominant olduğu şeyler de var. Bunlar da var. Hani, bu, o yüzden şey artık hani çeşit çoğaldığı için artık hani sadece erkeklerin domine ettiği ve kadının ezildiği bir alan olarak niteleyemeyiz bence pornografi.
Çünkü benzer şekilde aslında soru benzer şekilde hani soruyu biraz daha geniş düşünürsek bilhassa şu üç film birdencilerin gay porno sayesinde eşcinselleri özgürleştirdiğini görmek aslında zor değil. Yani gay porno aslında eşcinselleri bayağı bir özgürleştirdi öyle de böyle. Hı-hı. Acaba benzer şekilde kadınların yaptığı, kadınlara hesaben yapılan porno da acaba kadınları özgürleştirir mi?
Yani tabii özgürleştirebilir. Ama yani şöyle bir şey var. Şimdi gay, erkek gay pornosu gayleri bir şekilde özgürleştirir ama lezbiyen pornosu da aslında bir de erkek.
Hani evet.
Bir heteroseksüel erkek fantezisi oluyor sonuçta. Hani o zaten başından beri çok da böyle şey olan, tabu olan bir şey değildi. Hakikaten evet. İnsanların görmek istediği bir şeydi yani.
Doğru.
O yüzden evet. Benzer bir özgürlük evet. Yani pek şey değil, mümkün değil gibi gözüküyor.
Peki yine konuşmanın başına döneceğim ve son soru olarak aşağı yukarı sanırım şunu sormam gerekecek. Nasıl toparlayabilirim bilmiyorum ama şunu kabaca şöyle ifade etmeme izin ver. Cinsellik özgürleşmesini hani modern zamanları düşünürsek o Kazanova'nın dönemine falan kadar gitmeden 2. Dünya Savaşı sonrası insanların cinsellikle dair özgürleşmesinin kabaca tarihini, çizgisel tarihini düşündüğümüz zaman bayağı bir zikzaklarla çıkışlar var malum işte. Bitlerde ve hippilerde yükselen bir grafik varken birden hemen ardından belki 80'lerin verdiği o savaş dönemi, 80'lerin verdiği işte Margaret Thatcherizm, Reaganizm'in verdiği garip bir düşüşle birden inişe geçtiğini görüyoruz. Yani insanlar o kadar özgürleştikten sonra tırnak içinde birden nasıl bu kadar sefil bir hayata tırnak içinde düşebiliyorlar? Yani hippilerden sonra nasıl Thatcher gelebilir ki? Punklardan sonra nasıl Thatcher iktidar gelebilir ki?
Ya tabii bu ilginç bir şey. Yani o dönemin aslında politik ve ekonomik şeyle de alakası var. Yani böyle bir gerileme dönemi. İşte bu şeyde 70'lerde örneğin Amerika'da bir hani paranoya hakimdi. Nedense böyle bir yaklaşan kötü zamanların şeyi vardır. Ne derler? Bir kaygısı vardır insanlarda. Zaten aslında punk da böyle bir şeyin hani aslında böyle bir şey duyulan tepkidir. Hani şey der ya meşhur Sex Pistols'ın sloganı işte gelecek yok no future falan derler ya.
Ben ses gitti bir daha
sonra. Böyle bir paranoya hayır mevcuttur. Şey no future falan gibi bir slogan var işte gelecek yok. Sloganı vardı ya meşhur Sex Pistols'ın söyledi. Ya bu da böyle bir o paranoya ortamının yarattığı bir şeydir. Çünkü işsizlik almış yürümüştür. İşte böyle bir insanlarda kaygı vardır geleceğe yönelik. Ve bu kaygı işte bir yandan böyle punk gibi bir akımı olurken diğer şeyde de hani orta sınıf ve işte belki kısmen de alt sınıf için tekrar şeye dönme bir konservatizme işte tutuculara dönme şeyi yaratır insanlarda tepkisi yaratır. O yüzden işte 80'lerde önce işte Thatcher sonra Reagan gibi.
Anladım.
Ve işte o yavaş yavaş artık o zaten semptom konuları birazcık insanları şey yapıyor, derler, sindiriyor belki de. O yüzden artık çok da hani, cinsel özgürlük vesaire veya yani renk özgürlük kaygıları kılmıyor.
Anladım. Adaş çok teşekkürler değerli zamanını bize ayırdığın için. Müksüler Radyo'yu dinlediniz. Şu anda Sydney'den bize bağlanan Can Yalçınkaya ile konuştuk.
Teşekkür ediyorum ben de. İyi yayınlar diliyorum. Müksüzler Radyo dinleyicilerinde bu masa yanılmıyordum.
Teşekkürler, hoşça kal. Ahan'la Can Yalçınkaya yaptığımız röportajı yayınladık. Can Yalçınkaya dünyanın öbür ucundan bize bağlandı ve Beat kuşağından hippilere, internet pornosundan teşhir dönemine kadar birçok analizini bize paylaştı. Ona buradan tekrar minnettarız. Programımızın yaklaşık son 5 dakikasına girdik. Bu son 5 dakikada sadece bir şarkı çalacağız ve bu şarkıyı elbette yine Carla Bruni Sarkozy'den çalacağız. Carla Bruni Sarkozy'nin aşk hayatını biraz anlatmak isterim yeri gelmişken. Carla Bruni yıllar önce Fransız entelektüel çevresinin en ünlü isimlerden biri olan Jean-Paul Eindhoven'la beraber yaşarken Jean-Paul Eindhoven oğluyla yani felsefeci, felsefe profesörü Raphael Eindhoven'la ilişkiye başlar. Raphael'e aşık olur. Ve Raphael bu ilişkiye başladığı zamanlarda Justin Levy ile, ünlü Fransız romancısı Justin Levy ile evlidir. Ki bu Levy de ünlü felsefeci değil, Bernard Henry Levy'nin kızı olan Justin Levy. Daha doğrusu ilişki devam eder ve daha sonra çiftin 2001 yılında bir çocuğu olur. Ve bundan sonra çift ayrılır. Yani Bruni ve Raphael ayrılır. Hatta Justin Levy bu ilişkiyi yani kocasının tırnak içinde Carla Bruni tarafından çalınmasını bir romanına bile konu etmiştir. Ve bu romanında işte bu romanın baş kahramanının baş kahramanı karısını bırakıp başka bir kadına gider ve bu dediğim gibi Levy'nin romanına girer. Fakat bu roman henüz hala Türkçe çevrilmiş değil. Sözünü ettiğimiz Raphael Eindhoven, Carla'nın çok sevdiği bir adammış demek ki ve Carla Bruni ilk albümünde ikinci şarkıyı, Raphael adındaki ikinci şarkıyı sözünü ettiğim Raphael Eindhoven'da göre adlandırmış. Dolayısıyla Carla Bruni Sarkozy'den dinleyeceğiz. Raphael, yatakta ve sofrada anarşizmi dinlediniz. Ben diyeceğiniz Can. Haftaya görüşmek üzere.
Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours. Quand il se penche, mes nuits sont blanches. Et pour toujours. Et j'aime les notes au coup de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à mon réveil entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume à Raphaël. De chagrin peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice en Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui, et mes nuits s'ennuient de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste le monde dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel. Raphaël a l'air d'un sage, et ses paroles sont de velours. De sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour. Trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël.
Je murmurais son oreille, ça le fait rire comme un soleil.